saving money on everything for your next project when you shop at Menards. Menards has a huge selection of concrete and mortar mixes. Our concrete products are great for a variety of applications, including pouring a walkway, setting a post, or even installing stone veneer. View our entire selection of concrete mixes and supplies in-store and on Menards.com. Plus, check out the weekly flyer for more great deals happening this week. Save big money at
Menards. SBS Türkçe listeners.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 11 Eylül 2025 Perşembe yayınımızla karşınızdayız. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Sidneyliler için böyle yağışlı bir günde radyo dinlemekten daha güzel ne olabilir? Melbourne bildiğiniz gibi soğuk, hatta güneşli ama yağış yok. Melbourne'lar için de radyo dinlemek için güzel bir gün. Bugünkü yayınımızda haberlerden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki suikast olayının kurbanı Charlie Kirk'ü tanıtacağız size. Birazdan bu cinayetin ayrıntılarını haberlerde dinleyeceksiniz. Bugün ayrıca şu anda Bali'de bulunan ve oradaki sellere şahit olan Güzin İnanır'dan oradaki sel felaketini dinleyeceğiz. Başbakan Anthony Albanese Pasifik Adaları Forumu'na katıldı ve bu adalar için küresel ısınma ve iklim değişikliği büyük sorun. Dün radyomuzda duyurduğumuz gelecek yılki iklim zirvesinin nerede düzenleneceğine ilişkin Türkiye ve Avustralya arasındaki anlaşmazlığa da değineceğimiz Başbakan'ın Pasifik gezisi de bugün konularımız arasında yer alacak. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
South West'te barajda meydana gelen araba kazasında 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Amerika'da aşırı sağcı bir yorumcunun suikaste kurban gitmesi hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından kınandı. Türkiye'de CHP 8 Eylül'de partinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan olayların ardından ilk mitingini Kadıköy'de yaptı. New South Wales'in kuzeyindeki bir barajda meydana gelen araba kazasında küçük bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Tenterfield yakınlarındaki araba kazasında araç önce bir ağaca çarptı, ardından barajın sularına gömüldü. Polis 11 yaşındaki çocuğun suya batmış araçtan çıkarıldığını açıkladı. Sudan çıkarılan 50 yaşlarındaki sürücü ise hastaneye kaldırıldı ve durumu sabit. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen muhafazakar aktivistlerinden olan Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. Ölen Charlie Kirk, Başkan Donald Trump'ın da yakın müttefikiydi. Kirk'ün vurularak hayatını kaybetmesinin ardından Amerika'da bayraklar yarıya indirildi. Bu arada Amerikan Temsilciler Meclisi bir dakikalık saygı duruşu ve dua için ayağa kalktı. Ancak Cumhuriyetçi Parti'den Lauren Boebert sözlü dua yapılmasını talep edince iki partinin bu ortak anı kesintiye uğradı. Meclisteki demokratlar Colorado'da meydana gelen okul saldırısını hatırlatıp Boebert'a bağırarak silah kontrolü yasasını desteklemesini istediler.
What purpose is the gentlelady from Colorado rise?
Meclis Başkanı Colorado'dan gelen hanımefendi hangi amaçla ayağa kalktı diye sorunca Bobert yüksek sesle dua etmek için diye cevap verdi. İşte bu sırada demokratlar Bobert'a bağırdı ve Amerikan Senatosu bir an için karıştı. Amerika'nın ünlü muhafazakar sağcı yorumcusunun suikaste kurban gitmesi ne anlama geliyor? Haberlerin ardından hazırladığımız bölümde dinleyebilirsiniz. Liberal Parti'nin Victoria Eyalet Direktörü Stuart Smith, bir partide kadınlarla alay ettiğini gösteren mesajlarının basına sızmasının ardından görevinden istifa etti. The Australian gazetesinde yayınlanan WhatsApp mesajlarında Smith'in Liberal Kadınlar Konseyi ve 76 yaşındaki Liberal Milletvekili Bev MacArthur hakkında aşağılayıcı yorumlar yaptığı görülüyor. Smith bu mesajları ofis personeli WhatsApp grubuna atmış. Stuart Smith, Liberal Parti'nin bir sonraki eyalet seçimlerini kazanma çabası sırasında dikkatleri dağıtmamak için istifa etmeyi tercih ettiğini söyledi. Ayrıca yaptığı yorumlardan pişman olduğunu ve hakkında konuştuğu kişilerden de özür dilediğini belirtti. Federal muhalefet lideri Susan Lee, Senatör Jacinta Price'ın yorumlarının yol açtığı zararı telafi edebilmek adına Avustralya Hint toplumundan bir kez daha özür diledi. Senatör Price, İşçi Partisi'nin Avustralya'ya gelen Hintli göçmenlere kıyak geçtiğine yönelik bir açıklama yapmış, ardından da tepki toplayan bu açıklaması nedeniyle Liberal Parti'deki Gölge Savunma Bakanlığı görevinden alınmıştı. Muhalefet parti lideri Susan Lee bugün katıldığı bir toplantıda Avustralya'nın en büyük ikinci göçmen topluluğunu oluşturan Hint diasporasına koalisyonun desteğini vurgulamaya çalıştı.
May I take this opportunity as leader of the Liberal Party to apologize to all Indian Australians and indeed others who were hurt.
Liberal Parti lideri olarak bu fırsatı değerlendirerek yapılan yorumlardan dolayı incinen ve üzülen tüm Hintli Avustralyalılardan özür dilemek istiyorum diyen Susan Lee, Price'ın ifadeleri için söylenmemesi gereken sözlerdi. Tüm göçmen topluluklarımıza olan güçlü desteğimi bir kez daha teyit etmek isterim diye konuştu. Brisbane'daki bir ev yangınına müdahale eden polis tarafından vurulan ve ardından hastanede tedavi altına alınan bir erkek cinayete teşebbüs ve kundaklamayla suçlanıyor. Olay salı günü Brisbane'ın doğusundaki Wynnum West'te meydana gelmişti. Queensland Polis Sendikası Başkanı Shane Prier, 39 yaşındaki zanlının şiddet göstermeye başlamadan ve polis tarafından vurulmadan önce elinde büyük bir cam parçası tuttuğunu iddia ediyor. Orta Doğu'ya bakıyoruz. İsrail'in Doha'da Hamas hedeflerine saldırmasının ardından Katar bir zirve düzenlemeyi planladığını duyurdu. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed El Thani, CNN'e verdiği demeçte zirvede bölgesel ortaklıkların saldırıya verecekleri yanıtı tartışmaya devam edeceklerini söyledi. Katar Dışişleri Bakanı saldırıyı pervasız ve sorumsuzca olarak nitelendirmişti. Katar, Doha'da bir Hamas ofisinin bulunmasının sebebinin arabuluculuk çabaları kapsamında Amerika ve İsrail'in talebiyle olduğunu söyledi. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bunun doğru olmadığını ve İsrail'in buna uygun şekilde yanıt verebileceğini ima etti.
I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't,
Katar'a ve teröristleri barındıran tüm ülkelere şunu söylüyorum. Ya onları sınır dışı edin ya da adalete teslim edin. Çünkü bunu yapmazsanız biz yapacağız diye konuştu Netanyahu. Bu arada İsrail, Katar'ın başkenti Doha'nın ardından Yemen'in başkenti Sana ve Cef vilayetine saldırılar düzenledi. Hava saldırılarında Husilere ait askeri yerler hedef alındı. Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı en az 9 kişinin öldüğünü bildirdi. Fransa'da yeni başbakanın göreve başladığı ilk gün ülke ulusal çapta protestolarla sarsılıyor. Fransa'da her şeyi bloke et sloganıyla ülke genelinde protesto eylemleri düzenleniyor. Sabah başlayan protesto eylemlerinde öğlen saatlerine kadar yaklaşık 200 kişi gözaltına alınırken ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Protestocular arasında bulunan Christophe Lalande, eylemcilerin bütçe kısıntılarını ve iktidarı protesto ettiklerini söyledi. Salı günü istifasını sunan Başbakan François Bayrou, gelecek yıl bütçede 44 milyar euro tasarruf yapılmasını planlıyordu.
We don't want a war market. We don't want austerity. We want money for public services.
Savaş ve kemer sıkma politikası istemediklerini, kamu hizmetleri, okullar, hastaneler için para istediklerini söyleyen protestocu, bu nedenle her şeyi durdurma çağrısına uyup buraya geldik. Taleplerimizin gerçekleşmesi için illa ülkeyi durma noktasına mı getirmemiz lazım diye sordu. Avustralya, Nepal'deki protestolarda en az 19 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Nepal için seyahat uyarısı yayınladı. Nepal halkı, hükümetinin çöküşü ve yolsuzlukla mücadele için ülke çapında protesto eylemleri düzenliyor. Ülkede havalimanları kapatıldı. Avustralya Dışişleri Bakanlığı'nın Smart Traveller sitesi, iç karışıklıklar nedeniyle Nepal'e gideceklerin bir daha düşünmelerini tavsiye ediyor. Başkent Katmandu'da süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İki gün süren protestoların ardından meclis binasının ateşe verilmesi ve başbakanın istifasından sonra parlamentoyu silahlı askerler koruyor. Manisha Chalugin, SBS Nepali'ye yaptığı açıklamada gelişmelerin Nepal asıllı Avustralyalılar için önemli bir üzüntü kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi.
How many dead bodies does the government want for the problem to be addressed? I'm heavily concerned.
Hükümet bu sorunun çözülmesi için kaç kişinin ölmesini bekliyor? Çok endişeliyim. Hayatımda hiç bu kadar siyasetle ilgili endişelenmemiştim diye konuştu Nepal asıllı Avustralya vatandaşı. Türkiye haberlerine bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi 8 Eylül'de partinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan olayların ardından ilk mitingini İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaptı. Mitingde mahkeme kararıyla partinin İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'le İl Başkanlığı'na düzenlenen polis müdahalesine tepki vardı. CHP lideri Özgür Özel mitingdeki konuşmasında majestelerinin muhalefet partisi olmayacaklarını söyledi. Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, eski il binasına girmesine izin verilmesini istediği 31 kişilik bir liste hazırlayarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi. Bu liste basına sızdı. 31 kişilik listeyi kamuoyuyla paylaşan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir durumu kınadı. Emir, kayyum diyor ki bu 30 kişiyi alın, başkalarını bu binaya almayın. Bir defa sen kayyumsun, böyle bir yetkin yok diye konuştu. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken iki meclis üyesi daha CHP'den istifa etti. Böylece CHP Beykoz Belediye Meclisi'nde çoğunluğunu kaybetti. Türkiye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bir dizi otoyolun işletme haklarının satışına yönelik milyar dolarlık planını yeniden devreye aldı. Henüz satış yöntemi ve zamanlama konusunda bir karar olmadığı, danışmanlık sürecinin başlatıldığı yatırım bankalarına ihale davete gittiği bildiriliyor. Halka arz seçeneği de masada. Halka arz seçeneği gündeme gelirse köprü ve otoyolların önce şirketleştirilmesi, sonra da borsaya açılması söz konusu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, küresel ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti. Böylece Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl %3,5'ar şekilde büyüyeceği tahmin edildi. Fitch raporunda yıllık enflasyonun da düşmeye devam ettiğini işaret etti. Fenerbahçe Kulübü'nün bu hafta sonu yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde MHP'den mevcut başkan Ali Koç'a açık destek mesajı geldi. Destek açıklamasını MHP lideri Devlet Bahçeli'nin baş danışmanı olarak görev yapan Eyüp Yıldız yaptı. Ali Koç'un Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği fotoğraf karelerini X hesabı üzerinden paylaşan Bahçeli'nin danışmanı, Fenerbahçe Kongresi'nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç'tan yanadır ifadelerine yer verdi. Müzik Döviz kuruna bakalım. 11 Eylül 2025 tarihiyle döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 27 lira 30 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 57 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak. Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra ara sıra sağanak yağışlı 15 derece. Sydney ara sıra yağışlı 18, Melbourne yağmurlu 15 derece. Adelaide yine ara sıra yağışlı 16, Perth güneşli 23, Hobart parçalı bulutlu 15, Brisbane güneşli 15 ve Darwin ise yağmur ihtimali söz konusu 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den 11 Eylül Perşembe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Haberlerde de dinlediniz, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri uğradığı suikaste hayatını kaybetti. Önce bu konuyu ele alacağız. Bugün ayrıca şu anda Bali'de bulunan ve oradaki sellere şahit olan Güzin İnanır'dan orada olanları dinleyeceğiz. Başbakan Anthony Albanese Pasifik Adaları Forumu'na katıldı ve bu adalar için küresel ısınma, iklim değişikliği büyük sorun. Dün radyomuzda duyurduğumuz gelecek yılki iklim zirvesinin nerede düzenleneceğine ilişkin Türkiye ve Avustralya arasındaki anlaşmazlığa da değineceğimiz Başbakan'ın Pasifik gezisi de bugün konularımız arasında yer alacak. Bugün Sydney Morning Herald gazetesi Avustralya ve Türkiye arasındaki soruna da değinen bir baş yazı yayınladı. Mesajda gönderebileceksiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'ın destekçisi, aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk silahlı saldırıda öldürüldü. Utah Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda 3000 kişiye karşı konuşma yaptığı sırada boynuna isabet eden bir kurşunun hedefi oldu. Şüphelinin gözaltına alındığı haberleri daha sonra polisin kişiyi serbest bırakmasıyla yalanlanmış oldu. Kirk, X sosyal medya platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta ise 7.3 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Sağcı öğrencileri örgütleme çabalarıyla tanınıyor. Kirk, Trump'a suikast girişimi ardından birkaç gün sonra 2024 Başkanlık Kongresi'nde bir konuşma yapmıştı. Trump, geçen yılki seçim kampanyası sırasında ve sonrasında Kirk hakkında sık sık olumlu sözler sarf etti. Gelen haberlere göre suikastçı Kirk'e bulunduğu sahnenin karşısındaki bir üniversite binasının çatısından ateş açtı. Bina, Kirk'ün olduğu sahneye 200 metre uzaklıkta. Silah sesi duyulmadan önce Kirk, dinleyicilerin Amerika'daki toplu katliam suçlarına ilişkin sorularını yanıtlıyordu. Vurulmadan önce Kirk'e dinleyicinin sorduğu soru şu: 10 yılda Amerika'da meydana gelen toplu katliamları düzenleyenlerin kaçı cinsiyet değiştirmiş kişi biliyor musunuz? Kirk, pek çoğu diye yanıtladı. Aynı kişi, son 10 yılda kaç kitle katliamı oldu diye sordu. Kirk, buna çete cinayetleri dahil mi değil mi diye sordu ve o anda silah sesi duyuldu. Charlie Kirk kim? Bunun da yanıtına bakalım. 18 yaşındayken Tea Party'de yetişen sağcı bir öğrenci aktivistiydi. Zamanla Amerika'nın en çok dinlenen podcast yapımcısı haline gelen biri oldu. Trump'ın en büyük destekçilerinden biri. Faaliyet yeri her zaman üniversite kampüsleri oldu. İlerici öğrenci grupları onun kampüslere girmesini engellemek için pek çok yerde imza kampanyaları düzenledi. Turning Point adında bir kuruluşu var. Turning Point, Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimindeki en büyük kampanyaları organize eden kuruluş. Kirk, Turning Point üyesi 250 bin öğrenci olduğunu söylüyordu. Kirk, Trump'ın rakibi demokratları, Tanrı'nın nefret ettiği her şeyin savunucusu olmakla suçluyordu. Georgia'da kendisini dinleyen 10 bin kişiye bu eyalet Hristiyan bir eyalettir ve öyle kalmalıdır diye seslendi. Kendisini alkışlayanlara İsa kralımızdır, İsa kralımızdır diye yanıt verdi. Koyu bir siyasi evangelist Hristiyandı ve devlet ve dinin birbirinden ayrılmasına karşıydı. Siyasi şiddet artık Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkisi altına aldı diye başlıyor olaya ilişkin pek çok değerlendirme. 3 ay önce Temsilciler Meclisi üyesi Melissa Hotman ve kocası Minnesota'da kendi evlerinde vurularak öldürülmüştü. Bu olaydan birkaç ay önce Pensilvanya'nın Demokrat valisi ve ailesi evde uyurken evleri ateşe verilmişti. Ve herkesin hatırladığı geçen yılki Donald Trump'ın kulağından vurulduğu suikast girişimi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de başka yerlerdeki gibi zehirli bir nefret dalgasının yayıldığına işaret ediyor bu olaylar. Örneğin, Kirk öldürüldükten sonra X'teki bir paylaşım şöyle diyor. Hak etti diyemem ama hak etti. 2 saat içinde paylaşım 190 bin beğeni almış. Nefret tek taraflı değil, karşılıklı. Nefrete işaret eden bugünkü The Age yorumcusu, Donald Trump'a yapılan suikast sonrası, geleceğin Amerikan başkanının ortamı sakinleştirmek yerine yumruğunu sıkıp fight, fight, fight diye bağırmayı seçmesine işaret ediyordu. Yazar Michael Koizel, ki kendisi The Age ve Sydney Morning Herald gazetesinin Kuzey Amerika temsilcisi, ilk kez benim için değil ama bu tür şeylerin Avustralya'nın kumaşını nasıl etkileyeceğinden, nereye götüreceğinden korktum diye bitirmiş yazısını. The Australian gazetesinin Washington temsilcisi ise olayın Amerika'nın çirkin yüzünü ortaya çıkardığını, bundan kastı da çirkin yüzden kastı ülkedeki silah kültürü. Bu silah kültüründen kaynaklandığını söylüyor. (0429 99 62 63) bir mesaj gönderebileceğiniz numara. Necdet Bey bu konuya ilişkin yazmış, şimdi konuştuğumuz konuya. Amerika gibi güvenliğin, emniyet güçlerinin en yoğun olduğu ülkede üniversite kampüsüne elini kolunu sallayarak giriş yaparak suikast yapılması düşündürücü diyor Necdet Bey. Evet, orada silah serbest biliyorsunuz. Onu doğrusu pek çok kişi anlamakta güçlük çekiyor. Sokaklarda silahlı insan görmek sanıyorum normal, çünkü silah serbest. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Ali Bey, sosyal medya influencer ucuz kahraman canından olmuş. Sosyal medyada ne yaptığınız, ne paylaştığınız sizi Azrail gibi takip ediyor. Uyanık olalım diyor. Mustafa Bey Queensland'dan gönderiyor. Avustralya'daki bankalar önümüzdeki yıllarda ciddi rakamlarda işçi çıkaracaklarını açıkladılar, ki doğru. ANZ 3500, yine National Australia 400 küsür, bunları ben de okudum. Yani insan gücünün yerine yapay zeka kullanılacak, AI diyor. Bence dünyadaki en büyük sorunların birisi olacağı benziyor bu durum. Bir fabrika düşünün, 100 kişi çalışıyor. Yapay zeka geldiğinde bu 100 kişi işten çıkarılıyor ve 100 tane yapay zeka aynı işi yapıyor. Sadece fabrikanın sahibi normal bir insan. Hem bu yapay zekalar hiç hastalanmazlar, sabah trafiğine takılmazlar, tatile gitmezler, bedava çalışırlar, sendika gibi hakları yok. Dünyayı kötü günler bekliyor, insan gücünün olmayacağı yeni bir dünya diyor Mustafa Bey. Yapay zeka derken bence robotu tarif etmiş yapay zekadan ziyade. Bir robotu sanki tarif etmiş gibi Mustafa Bey. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, Başbakan Anthony Albanese Pasifik Adaları Forumu için Solomon Adaları'na gitti. İklim değişikliği ve bölgesel güvenlik toplantının odak noktasında yer aldı. Avustralya, Çin'le orada Pasifik bölgesinde ciddi bir rekabet halinde Çin'i bertaraf edip güvenilir bir ortak olarak rolünü sağlamlaştırmak istiyor Avustralya bölgede. Arkadaşımız Seda Ercan'ın hazırladığı bölümü dinliyoruz.
Pasifik liderleri ve diplomatları bölgenin en önemli siyasi toplantısı için Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'nın sıcağında bir araya geldi. Pasifik Adaları Forumu'nun bu yılki gündeminde iklim değişikliği konusunda daha güçlü önlemler alınması, bölgesel güvenliğin korunması ve bölgesel ortaklıkların gözden geçirilmesi yer alıyor. İklim değişikliği Pasifik ada ülkeleri için en acil güvenlik tehditlerinden biri, hatta belki de en acil olanı. Çin ve Avustralya bölgede nüfuz mücadelesi verirken İklim Konseyi araştırmacısı Wesley Morgan, iklim konusunda sağlam önlemler almanın Avustralya'nın konumunu sağlamlaştırmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.
Australia is deeply concerned about China's growing influence in the region. So in 2022, China signed.
İklim uzmanı, Avustralya Çin'in bölgedeki artan etkisinden derin endişe duyuyor. Çin 2022 yılında Solomon Adaları ile bir güvenlik anlaşması imzaladı ve Avustralya diğer ülkelerin de Çin'le güvenlik anlaşmaları imzalamasını önlemek istiyor. Pasifik Adaları ülkeleri ise iklim değişikliğinin en büyük güvenlik tehdidi olduğunu çok net bir şekilde biliyor. Dolayısıyla Avustralya, Pasifik hükümetlerinin güvenlik ortağı olarak konumunu gerçekten sağlamlaştırmak istiyorsa ilk önce iklim değişikliği sorununu ele almak için harekete geçmeli diye anlatıyor var olan durumu. 2025 Pasifik Adaları Forumu'nda Pasifik Dayanıklılık Fonu adını taşıyan bölgeyi kapsayacak yeni bir iklim fonunun kurulması planlanıyor. Zirve sırasında imzalanıp onaylanacak olan bu fon bölgedeki ilk finans mekanizması olacak. Başbakan Anthony Albanese, iklim konusunda harekete geçmenin Pasifik'te güvenilirliğin anahtarı olduğunu söylüyor.
We will contribute an initial $100 million. I have confirmed.
Bu fona başlangıçta 100 milyon dolarlık bir katkı yapacaklarını teyit eden Albanese, bu bir fondan daha fazlası. Pasifik toplumlarına iklim tehditleriyle tek başlarına karşı karşıya kalmak zorunda kalmayacaklarına dair bir söz diye konuştu. Bölgesel güvenlik konusuna gelince ise Başbakan Albanese, Fiji ile güvenlik anlaşmasının güncellenmesi için çalışacağını söyledi. Albanese, Vanuatu'ya uğradığı için Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'da yapılan forumun ilk gününü kaçırdı. Üstelik Vanuatu'daki ziyaretinde uzun zamandır beklenen güvenlik ve kalkınma anlaşması da bir sonuca bağlanamadı. Nakamal adı verilen Vanuatu ile yapılacak anlaşmanın geleceği belirsizliğini korurken Vanuatu liderleri anlaşmayı imzaladıklarında ülkenin altyapısı için yabancı fonları kabul etmenin olası etkilerine ilişkin endişelerin devam ettiğini belirtiyor. Vanuatu'da yaşayan Dr. Tez Newton Cain, Griffith Asya Enstitüsü'nde yardımcı doçent olarak görev yapıyor.
Their impetus, their main driver is to ensure that they have available to them.
Vanuatu'nun ana motivasyonunun halkın güvenliğini sağlamak için ihtiyaç duydukları kaynakları elde etmek olduğunu söyleyen Newton Cain, birlikte çalıştıkları ortakların seçimini sınırlayacak herhangi bir anlaşmaya girme olasılıkları görülmüyor diye özetledi Vanuatu'nun anlaşmaya bakış açısını. 2022 yılında Avustralya'ya Vanuatu'nun kritik altyapısına yapılan Çin yatırımlarını veto etme yetkisi verecek bir güvenlik anlaşması gündeme gelmiş, ancak benzer endişeler nedeniyle bu anlaşma hayata geçirilememişti. Dr. Newton Cain, Avustralya'nın Vanuatu'nun dostu olduğunu, ancak onlara her iki tarafında yararına olacak bir anlaşma bulmaları için zaman tanıyarak kanıtlayabileceğini söylüyor. Geçtiğimiz yıl boyunca Çin'in Pasifik'teki askeri varlığı yeni bir boyuta ulaştı. Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki sularda canlı askeri tatbikat düzenlemekten 1980'den bu yana Pasifik'te ilk kıtalar arası balistik füze denemesini gerçekleştirmeye kadar Çin bölgedeki stratejik çıkarlarını gizlemeden uygulamaya devam etti. Joel Nealon, Avustralya Ulusal Üniversitesi Pasifik Güvenlik Koleji'nde Pasifik uzmanı olarak görev yapıyor. Bu forumdan beklenen önemli sonuçlardan birinin de Fiji'nin önerdiği Barış Okyanusu Deklarasyonu'nun imzalanması olduğunu söylüyor.
This will be a declaration that is about sort of ensuring the region remain a sort of zone of peace, free from conflict.
Nealon, Barış Okyanusu bildirisinin bölgenin çatışmalardan uzak bir barış bölgesi olarak kalmasını sağlamak üzerine olacağını ve bu bildiriyle çatışmaların önlenmesi, hukukun üstünlüğünün korunmasıyla ilgili bir dizi ilkenin belirleneceğini söylüyor. Pasifik Adaları Forumu öncesinde Çin, Solomon Adaları'na forum sırasında gelecek delegeleri taşımak için 27 araçlık yeni bir filo hediye etti. Aynı gün Avustralya'da Solomon Adaları'na 61 adet yeni polis aracı bağışladı. Lowy Enstitüsü'nün Pasifik Adaları Programı Direktörü Mihai Sora bu hediyelerin ilişki kurmanın bir yolu olduğunu söylüyor.
That's the vector by which they can increase their influence with the relevant local security actors.
Bu örneğin Solomon Adaları'nda ordunun veya donanmanın bulunmaması durumunda ilgili yerel güvenlik aktörleri üzerinde etkileri arttırabilecekleri bir unsurdur. Polis gücünü bu ilişkilerini kurmak için kullanıyorlar. Yani orada gerçekten işleyen dinamik budur diyen Sora, Avustralya'nın Çin'in bölgede varlığının artmasının kendi ilişkilerini bozmasından endişe ettiğini söyledi. Sonra hem Avustralya hem de Çin'in güvenilir ortak olmak için rekabet ettiklerini belirtti. Forumun bir diğer önemli gündem maddesi ise Pasifik'te bölgesel ortaklıkların gözden geçirilmesi. Bu gözden geçirme, bölgesel toplantıların nasıl işlediğini ve hatta dış ortakların forumla nasıl etkileşimde bulunduğunu inceleyecek. Pasifik Adaları Forumu'nun 18 tam üyesi ve Çin, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere yaklaşık 2 düzine dış ortağı bulunuyor. Bu yılki ev sahibi ve aynı zamanda Çin'in müttefiki olan Solomon Adaları hiçbir dış ortağı davet etmedi. Bu durum tepki topladı. Solomon Adaları resmi gerekçe olarak bölgesel ortaklıkların gözden geçirilmesinin henüz tamamlanmamış olmasını söyledi. Miha sonra bunun Çin'i ve Tayvan'ı tanıyan diğer üyeleri yatıştırmak için yapılan bir girişim olduğunu söylüyor.
When Solomon Islands telegraphed that they intended to exclude Taiwan from this meeting, some Pacific leaders as well as Australia and New Zealand criticized the move.
Solomon Adaları Tayvan'ı bu toplantıdan dışlamak niyetinde olduğunu bildirince bazı Pasifik liderleriyle Avustralya ve Yeni Zelanda bu hareketi eleştirdi, çekincelerini dile getirdi. Hatta birkaç Pasifik ülkesi toplantıyı tamamen boykot etmekle tehdit etti. Mihai Sora, Solomon Adaları'nın tüm diyalog ortaklarını çağırmama kararını bu durumdan biraz geri adım atmak anlamına geldiğini söylüyor.
Dünyanın dikkati Ukrayna'ya, Orta Doğu'ya çekilmişken Pasifik ülkesi de, ülkeleri de, daha doğrusu Pasifik bölgesi de dünyanın sıcak bölgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle Çin'in Tayvan'la olan sorunu ve Çin'in yayılmacı hedeflerinden dolayı. Biliyorsunuz Avustralya bir AUKUS diye bir nükleer denizaltı projesi başlattı Çin'in bu durumuna karşı. Yeni bir gelişmede hayalet köpek balıkları adı verilen ve mürettebatı olmayan denizaltılar, bir filo kuruyor Avustralya. İçinde mürettebat olmayacak, her şey otomatik olacak. Biraz önce Mustafa Bey'in yazdığı gibi, yani robot denizaltılar hazırlıyor Çin'e karşı önlem olarak. Evet, Pasifik bölgesi bu yönüyle Avustralya için önemli. Şimdi sadece tekrar değil, dünden bu yana birkaç, ikinci kez söz edeceğim bir konu var. Bir de yeni gelişme var o konuda. Dünkü yayınımızda Avustralya ve Türkiye arasında gelecek yıl düzenlenecek iklim değişikliği zirvesinin nerede yapılacağı konusunda anlaşmazlık olduğunu söyledim. Bu konuda hem yeni gelişmeler var ama dinlemeyen dinleyicilerimiz için kısaca özetleyeyim. COP31 yani iklim zirvesi her yıl düzenlenen bir zirve. Bu yılki Kasım ayında Brezilya'da düzenlenecek. Gelecek yılki de Kasım ayında yapılacak. Avustralya ve Türkiye'yi karşı karşıya getiren konu bu zirvenin gelecek yıl nerede yapılacağı. Avustralya dünyaya temiz enerjiye geçiş sürecini göstermek, yeşil hidrojen yatırımlarını tanıtmak için zirvenin Adelaide'da düzenlenmesini istiyor. Dün zirveye dünya çapında 20 bin kişinin katılacağını söylemiştim. Rakam Avustralya hükümeti belgelerinde 30 bin olarak geçiyor. 52 bin davetli olabileceği bildiriliyor ama Avustralya çok büyütmek istemiyor. 30 binde bırakmak istiyor diyor hükümet belgeleri. Yani Avustralya eğer bu zirveyi düzenlemeyi üzerine alırsa davetlilerin sayısı 30 bin olacak. Yani Avustralya bir bakıma zirvenin hazırlıklarına başladı. Rakamları karşılaştırma açısından söylüyorum. 2023'te Dubai'de yapılan zirveye 100 bin kişi kaydolmuş ama 85 bin kişi katılmış. Avustralya bu büyüklükte bir şey istemiyor. Neye göre belirleniyor bu zirveyi kimin düzenleyeceği? Birleşmiş Milletler'deki gruplara göre. Gruplar var. Zirvelere ev sahipliği rotasyonla bu gruplar arasında geziyor. Avustralya ve Türkiye aynı grup içinde ve 2026 zirvesine ev sahipliği yapma sırası bu grupta. Grubun adı Batı Avrupa ve Diğer Ülkeler Grubu. Avustralya ve Türkiye dışında Birleşik Krallık, Fransa, Almanya dahil 28 ülke var bu grupta. Avustralya zirveye ev sahipliği yapmak için grubundaki 28 ülkeden 23'ünün desteğine sahip olduğunu söylüyor. Zirveyi hangi ülkenin düzenleyeceğine karar veren bir organ veya seçim yok. Normalde herkesin onayıyla bir ülke talip oluyor ve zirveyi düzenleme hakkı o ülkeye veriliyor. Gelecek yılki zirveye Avustralya ve Avustralya ile birlikte Pasifik Adaları ülkeleri talip oldu. Solomon Adaları'nda bulunan Başbakan Anthony Albanese, iklim değişikliğinin en büyük tehdidine maruz kalan Pasifik ülkelerinin bu zirvenin ev sahibi olmayı bu zirveye ev sahipliği yapmayı herkesten çok hak ettiğini söyledi. Ama Türkiye zirveyi ben düzenleyeceğim diyor ve uzun zamandır da ısrarından vazgeçmiyor. Avustralyalı çevreciler Türkiye'yi ikna edemediği için Albanese hükümetine kızgın. Avustralya Türkiye'ye diğer ülkelerin desteğini aldığını ve çekilmesini istiyor ama Türkiye çekilmiyor. Başbakan Anthony Albanese kilitlenmeyi çözecek resmi bir mekanizma olmadığını söyledi. Albanese konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştuğunu, bu ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gittiğinde Erdoğan'la bu konuyu konuşmak için tekrar bir araya gelmeyi umduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Avustralya ve Türkiye'ye konuyu bir an önce çözüme kavuşturması için baskı yapıyor. Eğer konu Kasım ayında Brezilya'da yapılacak bu yılki zirveden önce çözüme bağlanmazsa ev sahipliği otomatik olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Kongresi merkezi olan Almanya'nın Bonn kentine geçecek. Yani ne Türkiye ne Avustralya muradına eremeyecek. Dışişleri Bakanı Penny Wong da konuştu bu konuda. Zor bir aşama dedi Wong, ABC televizyonunda. Avustralya zirveye ev sahipliği yapmak için elinden geleni yapacak. Ancak Türkiye geri adım atmıyor. Açıkça bunu ilan ettiler. Hatta Cumhurbaşkanı da açıkça söyledi. Böyle konuştu Penny Wong. Dışişleri Bakanı bu konuda ısrarcı olmalarının bir nedeninin de Pasifik ülkelerinin sesinin daha iyi duyulmasını sağlamak olduğunu ekledi. Biliyorsunuz Pasifik ülkeleri dünyada ilk iklim mültecileri. Deniz sularının yükselmesiyle pek çok yüksek olmayan Pasifik adası suların altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya ve Avustralya'ya gelen iklim mültecileri var. Avustralya ev sahipliğine Pasifik ülkeleriyle birlikte aday. Bugün Sydney Morning Herald gazetesinde yayınlanan baş yazıda bu konuya da değinilmiş. Avustralya'nın iklim değişikliği ve çevre dostu politikalarının yakın gelecekte önemli birkaç cephede sınav vereceği konusunu kapsıyor söz konusu baş yazı. Sınavların ne olduğunu anlatıyor ve sınavlardan üçüncüsünün gelecek yılki iklim konferansını düzenleyip düzenleyemeyeceği olacağına işaret ediyor başyazı. Burada işaret ettiğimiz konular özetlenmiş. Yani Türkiye'nin toplantıyı düzenlemekten vazgeçmeye ve bu hakkı Avustralya'ya ve Pasifik ülkelerine devretmemesine dikkat çekilmiş. Bu toplantının yine belirttiğimiz gibi Almanya'da düzenlenmesi olasılığı eklenmiş. Başyazı ayrıca diyor, eğer toplantının Avustralya'da yapılması kararlaştırılsa bile gelecek yılki zirvede hedefleri yüksek tutan bir gündem oluşturulması için zaman yeterli mi, o da belli değil diyor. Başyazı, Başbakan Albanese'yi Türkiye'yi ikna etme girişiminde iyi şanslar dileriz diye bitmiş. Eğer bu buluşma Başbakan Albanese'nin Cumhurbaşkanı'yla yapmayı umduğu buluşma gerçekleşirse iki hafta sonra New York'ta olacak. Bu arada Güney Avustralya hükümeti zirvenin Adelaide'de yapılması ihtimaline karşı hazırlık için Ağustos ayında 8 milyon dolar da ayırmış. Yani Avustralya bir yandan bu zirvenin hazırlıklarını yapıyor. 30 bin kişinin katılacağı, işte devlet başkanları, basın, delegeler ve uzmanların katılacağı büyük bir zirve olacak. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Dünyada gerçekten çok önemli gelişmeler oluyor diyor dinleyicimiz. Amerika'daki suikast, Çin hükümetinin petrol ithalatını aşırı derecede büyütmesi, Fransa ve Nepal'de şiddetli gösterilerin başlaması, İsrail'in Katar'ı vurması, Yemen'in İsrail'e aynı şekilde karşılık vermesi ve neredeyse dünyanın her yerinde şiddet olaylarının artması. Acaba bu yaşanan olaylar neyin habercisi? Demiş bu dinleyicimiz. Bu vesileyle aslında Harry'nin mesajı da böyle bir uluslararası duruma ilişkindi. Onu da bulup aradan çıkarabiliriz. Bondi'den Harry, Orta Doğu ülkesi İsrail tarafında Katar, Filistin, Suriye, Yemen, Lübnan, İran İsrail tarafından bombalanıyor. Bir İsrail televizyonu, İngilizce bir İsrail televizyonunu seyrettim diyor. Emekli bir İsrailli asker Eran Lerman bu televizyonda Türkiye ile savaşmaya hazır değiliz dedi diyor. Türkiye'nin ordusu mükemmel. Savunma sanayi dünyadaki en iyisi demiş bu İsrail televizyonuna konuşan emekli İsrail askeri. Evet, şimdi konu değiştiriyoruz. Endonezya'nın tatil adası Bali'de meydana gelen sel felaketinde en az 9 kişi hayatını kaybetti. Evleri yıkılan yüzlerce kişi tahliye edildi ve yollar kapandı. Bali, Avustralyalılar için çok sevilen ve tercih edilen bir tatil yeri. Melbourne, Türk toplumundan Güzin İnanır da şu anda Bali'de bulunuyor. Güzin Hanım tatil için değil, yardım için gittiği Bali'de şahit olduğu sel felaketini ve şu andaki durumu Seda Ercan'a anlattı.
Endonezya'da pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların nehirlerin taşmasına yol açtığı, çamur, kaya ve ağaçları yerleşim alanlarına sürükleyerek heyelanları tetiklediği belirtiliyor. En az 112 mahalle sular altında kalırken hem yerleşim alanlarında hem de turistik bölgelerde ciddi hasar meydana geldi. Bali Afet Ajansı eyalette 8 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Bali, Avustralyalılar için son derece cazip bir tatil yöresi. Avustralya Türk toplumundan Güzin İnanır ise Bali'ye tatil için değil yardım etmeye gidiyor. Heart to Hati isminde bir yardım organizasyonunun kurucusu olan Güzin İnanır, her yıl ekibiyle birlikte Bali'ye giderek bölge halkına yardımlarda bulunuyor. Sel felaketinin yaşandığı bu günlerde de Güzin Hanım oradaydı. Biz de Güzin Hanım'a ulaştık ve şu anda bölgedeki durumu ve kendisinin iyi olup olmadığını konuştuk. Güzin Hanım, nasılsınız? İyi misiniz?
Çok iyiyim. Teşekkür ederim Sedacığım. Evet, salı akşamı biz indik Bali'ye ama indiğimizde yağmur saati çok felaket bir şekilde yağıyordu. Otelimize zorlukla geldik ama o gece sanki gök açılmıştı. Çok acayip bir yağmur vardı. Bütün gün devam etti. Çarşamba günü de hiç durmadan devam etti. Biz farkına vardık saati çok kötü olduğunu o yağmurun. Hiç görülmemiş bir yağmurdu. Biz devamlı 3 ay buradayız saati. Bali'deyiz ama felaketin geldiğini anladık saati. Haberler de geldi bize oradan buradan. Hiç ulaşım yapamadık bir yere.
Sizin zaten yardım organizasyonunuz Bali'de belli bölgelere yardım götürüyor. Etkilenenler arasında sizin yardım yaptığınız bölgelerde var mı?
Olmaz olur mu? Biz saati tam Denpasar'ın içine yapıyoruz yardımımızı. Bizim bulunduğumuz çocuklarımız hepsi şehrin içinde oluyor saati yaptığımız yardımlar. Genellikle köylere de gidiyoruz ama genellikle çocuklarımız hep o bölgede oluyor. Bu yardım yaptığımız yerdeler hep. Çok evler, iş yerler, her taraflar yani. Biz devamlı yağmur sezonunda geliyoruz buraya ama bu kadarını hiç görmedik Bali'de.
Sizin Facebook'ta paylaştığınız videoda sokaklar sular altında ve hatta evlerin yıkıldığına da şahit oluyoruz. Onlar da sizin yardım yaptığınız bölgelerden mi geldi o görüntüler?
Evet, evet, evet. Daha hala bugün bile sular köprülerin altından çekilmedi. Daha hala sular var. Birazdan şimdi durum değerlendirmesi yapmaya çıkacağız. Şoförlerimi bekliyoruz. Ama daha hala sular çekilmediği için bazı bölgelerde ulaşım biraz zor olacak. Biraz görmem lazım kendi gözlerimle de yani ki inan zor durumda olduklarını, evlerin yıkıldıklarını, resimleri geldi çocuklarımızın. İnan zor durum, acı bir durum. Zor tutuyorum kendimi de. Şu an çok güzel. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bali böyle bir yer. Monsun yağmurları yağıyor ama bir anda açabiliyor da yani inanılmaz bir şekilde ama bu hiçbir olmamış bir afet herhalde yaşadılar buradakiler de inanamıyor böyle bir afetin olacağını ama oldu.
Güzin Hanım, peki konuştuklarınız oldu mu kendi yardım ettiğiniz ailelerden?
Oldu.
Neler anlatıyorlar?
Oldu. Çünkü bugün bizim yardım günümüz olacaktı. Dağıtım günümüz olacaktı. Ulaşamadık. Bugünkü şeylerimiz hep iptal oldu. Çünkü bugün bizim büyük bir yardım günümüz oluyordu ama ulaşamayacağız. Çünkü her şey yollar kapalı gideceğimiz yerler. Çocuklarımız gelemeyecek çünkü evleri falan hep su altında.
Güzin Hanım, Heart to Hati organizasyonuyla Bali'de kaç çocuğa yardım ediyorsunuz, ulaşıyorsunuz?
Bizim 60 tane her ay baktığımız engelli çocuklarımız var. Ama biz genellikle Ramazan paketlerimiz var. Şu anda burada bulunmamızın sebebi saati ambulansımız vardı. Ambulans aldık halkımızın yardımlarıyla. Ambulans açılışımız vardı. Biz onun için de buradayız. Ambulansımızı açacağız inşallah. Bali'deki engelli çocuklarımız için ambulans da aldık. Ama ambulansla yetemeyecek herhalde bu insanlar. Bu insanlar daha çok yardıma ihtiyacı olacak herhalde. Giyim, yiyecek. Bakın şimdi bugün durum değerlendirmesi yapalım bugün. Daha bir yardım paketi açmamız lazım herhalde halkımızdan. Nelerle yardım yapabiliriz inşallah. Duyarlı halkımız gene bizim yanımızda olacak inşallah.
Sizin oteliniz hangi bölgedeydi?
Biz Kuta'dayız. Kuta'ya fazla şey yapmadı. Biraz yüksekte kaldı herhalde burası. O taraf Zemfasar daha biraz aşağılarda. Daha çok engin olduğu için herhalde aşağıda olduğu için yerleşim bölgeleri. Daha fakir bölgelerdi herhalde ya. Biraz daha çok böyle yerleşim yerleri daha çok etkilendiler. Daha çok nehirler taştı. Nehirler evleri yuttu. Daha çok yıkılım oldu. Yani evet. Bizim gittiğimiz bölgeler sadece çok fakir bölgeler Seda. Evet. Yani görülmeye değer yerler ki yani insanların. Ben resim paylaşıyorum sadece halkımla. Yani zor günler bekliyor gene Bali halkını. Fakirlikle boğuşurken bir de bu geldi başlarına. Yani zor.
Gülsin Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz orada.
Çok sağ olun Sedacığım. Çok teşekkür ederim. SBS'e de teşekkür ederim. Çok sağ olun Seda. Görüşmek dileğiyle.
Evet, böylece bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Yayınımızı mesajlarıyla katılan ve bizi bir saat boyunca dinleyen dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Avustralya hükümeti Türkiye ile olan iklim değişikliği toplantısı sorununu nasıl çözebilir diye sormuş Mustafa Bey ve yanıtı da şöyle. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine biraz para versinler, sorun hemen çözülür diyor bu dinleyicimiz. Yarın haftanın son yayınında buluşmak üzere. Veda etmeden önce bir kez daha sizlere hoşça kalın diyoruz ve yarınki yayınımızda yine birlikte olmak ümidiyle sizleri Hamiyet Yüce Ses'le baş başa bırakıyoruz. Dinleyeceğiniz parçanın adı Geceler. Esen kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.